Ayrım 3, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 40. Topal Kuşların Şehir Hayatları. Mesnevi'de anlatıldığı üzere bir gün bir bilge kendi türleriyle uçmayı reddeden iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında. Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın nasıl olup da kendi aileleriyle ait oldukları yerlerde yaşamak istemediklerini. Nasıl olup da bir yabancıyı kendi kardeşlerine yeğlediklerini. Biri karga, biri leylek. O kadar zıttır ki kuşlar, ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerini. Ta ki her ikisinde topal olduğunu keşfedinceye kadar. O zaman anlar ki birlikte kaçar, beraber yaşamaları beklenenlerin yanında tutunamayanlar. O zaman anlar ki sahip oldukları değil, sahip olmadıklarıdır kimilerini birbirlerine yakın kılan. Topal kuşlar birbirini bulur bulmasına da nereye kaçabilirler, ne kadar uzağa? İlk bakışta sanılabilir ki aslında her yere gidebilirler. Benzerlerinden ırak olabilmek kaydıyla Charlie Chaplin şaheseri Modern Zamanların son sahnesinde el ele tutuşup adım adım ilerledi iki topal kuş. O meçhul ama bir o kadar bildik yöne doğru. Şehrin henüz yutamadığı, bozamadığı kıra kırsala. Benzer bir öteleme Bladorunner'ın nahoş versiyonu hoş bir seçenek olarak dikildi karşımıza. Ve canım film Brezilya aynı mesajı tekrarlamasa da hep bir karşıt mekan, öte yer olarak sundu kırları, doğayı, şehir dışındaki hayatı. Ve bugünlerde Amerikan liberalleri canı sıkıldıkça savaş çırtkanlığı yapan muhafazakar siyasetçi ev hanımları koalisyondan nasıl ve nereye kaçabileceklerine dair şaka yolu planlar yapıyorlar kendi aralarında. Geçmişte de dendiği gibi ABD'nin bağrında kurtarılmış bölgeler oluşturulabilir. Mesela ya da pek çok filmde sunulduğu üzere henüz bozulmamış, kahpeleşmemiş haliyle Meksika bir seçenek başlı başına. Sakin, kuytu bir yerde, saf, sıradan insanlar arasında. Yenilmiş pehlivan kavgaya doymazmış misal elbet geri dönülecek şehre, şehir hayatına. Ama işte hiç olmazsa iki nakavt arası çekilebilmek oraya, o öte diyara. Hem zaten önemli olan gidilecek yer ya da güzergah değil, gitme fikrinin kendisi. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Yaşadığımız şehrin dışında elbet bir gün gidebileceğimiz, gidince yerleşebileceğimiz, yerleşince sevebileceğimiz bir başka diyar olmalı. Yoksa tahammül edemeyiz. O başka diyarın başka başka isimleri olmalı. Kişiye, duruma ve döneme göre değişen. Kimine göre iki dönüm zeytinlik Ayvalık civarında ya da eski bir değirmen Anadolu'da bir yerlerde veya beyaz badanalı bir ev illaki Bodrum civarında. Bir gün çoluk çocuk kendine yeter ya da karaciğer böbrek kalp kendine yetmez olduğunda dinecek tüm bu tantana. Çekip gideceğiz oraya. Pılımızı pırtımızı toplayıp çekileceğiz. Yenik ama mağrur. Hanım da gelebilir. İsterse ya da sevdiklerimizden işte kim varsa, kim kaldıysa. Gelirlerse ne âlâ ama gelmeseler bile biz kendi başımıza gideceğiz oraya. Kaçacağız bir gün bu şehirden. Kavabilse, içten içe hak versek de şehri şehri İstanbul'un işi gücü bırakıp arkamızdan gelmeye filan kalkmayacak kadar bıkkın olduğunu biliyoruz nasıl olsa. Oysa şehirle öte dünya arasında hiç olmazsa fikir düzeyinde mekik dokumak yerine bizatihi içinde yaşadıkları şehirlerde cirit atmayı tercih edenler de oldu geçmişte. Şehre kızgın ama bir o kadar aşık, ne ona ne onsuzluğa katlanabilen ama son tahlilde inatla şehirde kalmayı, şehirli olmayı seçenler 19. ve 20. yüzyıl modernitelerinin en önemli figürleri olarak dikildiler karşımıza. Namı diğer kent gezginleri. Yabancıları dışlamayan, kendine zerre kadar benzemeyen, insanlarla bir arada yaşamaktan gocunmayan ve içten içe gittikleri her yerde aslında en çok kendilerini yabancılayan topal kuşlar, flanörler. Modernleşmenin başka başka şehirlerde nasıl ayrı ayrı kulvarlardan yürüdüğünü gözler önüne seren Marshall Berman, Marx'ı, Baudelaire'i ya da Faust'u bir de bu gözle değerlendirmeyi önerdi. Eğer Berman İstanbul'u da ele alabilmiş olsaydı mesela, edebiyat moderniti kent gezgini üçlemesine Sait Faik'in de ismini eklerdi mutlaka. İnsanları arşınladığı için sokakları tanıyabilen, sokakları dışlamadığı için şehri bilebilen Sait Faik'i. Fakat işte kadın genç genç gezginlerin mevcut olup olmadığı sorusunu sorduğumuzda bu romantik modeli gözden geçirmek durumunda kalacağımızı yazdı. Kimi feminist ve anti olmasa bile gayri feminist teorisyenler. Zira geçtiğimiz yüzyılın önde gelen kadın kent gezginleri sadece ve sadece fahişelerdi. Cinsi latif arasında bir tek onlar tam olarak bilebildikleri için yaşadıkları şehrin sokaklarının neye benzediğini. İffetli kadınlar cinsiyet değiştirip erkek kılığına girmedikçe aynı bilgilere sahip olamadılar. Şehir kendi şehirleri kapalı bir kutu oldu onlara. O kutuların sunduğu düzen ve güven ortamı içinde mahpus mahpus ışıldadılar. Derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar misali, şehre içre şehirler olduğunu göremediler. O kadınları evlerinde delikanlıları da doğru yolda tutabilmek için didindi Osmanlı aydınları. Ahmet Rasim bu yüzden çıkardı İstanbul'a gidilecek ve gidilmeyecek yerlerin haritasını. Tabii en başta kendisi giderek o malum meşhum yerlere. Ne varsa şehirde var. Şehirde ne varsa karşıtıyla var. Büyük ve kaotik şehirlerin dışında kurtarılmış yeşil sahalarda yaşamak iyi hoş da ruhsuz ve boğucu alabildiğini. Amerika'ya geldiğimden beri böylesine kurtarılmış bir bölgede geçiyor günlerim. Hemen her tikkesin aktivist ve bilinçli, alabildiğine nazik ve medeni olduğu, cinsel, dinsel, siyasi tercihlerini rahatlıkla dışa vurabildiği bir yerleşkede. Belki her telden, her demden insan vardı burada, bir tek topal kuşlar yok nedense etrafta. Onlar şehirlerde, şehirlerin arbedesinde. Uzaklaşsalar da bir anlığına, kendilerini habire kışkışlayan şehir hayatına dönüyorlar ısrarla. Dönüp de başka başka topal kuşlara rastlayabilmek umuduyla. Michigan. Türk olmak. Anlatılan senin hikayendir derken bunu kastetmemişti Marx. Hikayelerimizi yalıtılmış duvarlarla ayırmamıştı birbirinden. Oysa bilhassa son 30 yıl içinde sol cenahta iyiye serpilerek gelişen çok kültürlülük söylemi, ironik de olsa, kendi hikayendir anlattın demeye başladı alttan alta. Diyelim ki bir film yapacaksınız ya da bir roman yazacak, sergi açacaksınız. İzlenebilecek en makbul yol, geldiğiniz köken neyse onun hikayesini sunmak çok kültürlü topluma, çok kültürlülük adına. Sanat şimdiye değin hiç olmadığı kadar uzak düşmeye başladı kendi damarlarından. Hakiki olan ile hayali olanı harmanlayabildikçe kendisi olabilen sanat şimdi tel tel damar damar ayrılmakta içinde. Hayali olanla ilgilenmek gelişmiş toplumların ayrıcalıklı bireylerine mahsus. Eğer bu grupta değilseniz payınıza düşen salt ve son hakikati dillendirmek sadece. Kendi bireysel ya da ailevi hikayenizi. Yani eğer Cezayirli bir kadınsanız Amerika'da yaşayan Cezayirli bir kadın olmanın sorunlarını anlatmalısınız Amerikan toplumuna. Hayal ya da şiir, esriklik yahut wedge, tümden lüzumsuz. Kısacası her türlü Dionizyak damar kapanmış önünüzde. Tüm bunlar ancak ve ancak anlattığınız kültürün folkloru kapsamına giriyorsa makbul. Aksi takdirde tamamen yasak size. Her etnik grup kendi soy ağacının meyvelerini toplamakla meşgul. Toplayıp toplayıp sergiliyor genel söylemi. Meksikalılar bunca ortak geçmişe rağmen hala kaynaşamamış olmanın zararlarını, Araplar 11 Eylül sonrası karşılaştıkları ön yargıları, Yahudiler adiyet kıskacının sorunlarını, Hintliler de yapısal bunalımların dinlendiremediler mesela. Sinsi bir sınırlama getiriyor farklılık fetişizmi. En kozmopolit yapılanmalar daha da yerel ve yerelci olmaya teşvik ediyor bireylerini. Bilhassa kültür ve sanat üzerine giderek, farkına bile varmadan yeni bir tür milliyetçiliği besliyor çok kültürlülük söylemi. Tersine dönüveriyor işin özü. Niyet neydi, akıbet ne oldu misal. Adiyet mühim mesele. Eğer adiyetle temelden bir sorunuz varsa tutunacak bir dal kalmıyor. Yuvarlanıyorsunuz boşluğa. Kendim kendi arzum ve ellerimle kaysam bile bu boşluğa, belli ki birileri ille de Osmanlı ya da Türklük dalını uzatarak çekip yakalayacak kimliğimi. Bana Osmanlı'da çok eşlik hakkında soru soran İrlanda asıllı aktivist bir kadına bunun geçmişte de sanıldığı kadar yaygın bir pratik olmadığını anlatmaya çalışıyorum ki bir ses bölüyor içinde tarihimiz kelimesi geçen cümlemi. Sizin tarihiniz, sizin sömürgeci tarihiniz diye düzeltiyor Berik'in yanında durmuş dinleyen Filistinli bir feminist. Tüm bir Orta Doğu hala Osmanlı'nın geride bıraktığı enkazı temizleyemedi. İsrail'den önce İngilizler vardı, İngilizlerden önce Türkler. İyi de güzel kardeşim, sen şimdi durup dururken bana niye saldırdın ki? Demeden devam ediyorum laflarıma. İlla ki kendi laflarım olmalarına, yani başkalarının hikayelerine değmemelerine dikkat ederek. Son zamanların yükselen dalgası bu. En kahraman, demokratik aşure, çeşitlilik söyleminden en çok zarar görecek adiyetlerden biri de Türklük. Mevcut kategorik yapılanmalar içinde eşikte sıkışmış bir hali var bu kimliğin. Batılıların gözüne yeterince doğulu değil. Doğulların gözünde ise asla onlardan değil. Bölgesel çalışmalar yapan uzmanların elinden kaçıyor sabun kalıbı gibi. Sıcak siyasetle ilgilenenler Türkiye'de pek uğramadan Orta Doğu üzerinde yoğunlaşıyor. İslamiyetle ilgili konferanslar verenler kullandıkları kategorilere mutlu mesut sığmadığı için Türkiye'yi kapsam dışında bırakıyor. Ortodoks dini oluşumlar dışındaki dinsel anlayışlarla ilgilenenler Türkiye üzerindeki aktarma bile yapmadan Uzak Doğu'ya seyrediyor. Ulus devletin yahut geç modernleşmenin sorunlu sonuçlarıyla ilgilenenler Balkanlar üzerinde durmayı tercih ediyor. Mikro tarihçilik ya da kültürel tarih alanlarını yoğunlaşanlar daha ziyade kıta Avrupası'yla ilgileniyor. Akademik çevrelerin çerçevelerinde Türkiye göze hemencecik çarpmayan küçük bir güve yeniği, hiç kapanmayan bir gedik gibi kala kalıyor arada bir yerlerde. Ne tam batıda ne yeterince doğuda. Boğaziçi Köprüsü aksine inandırmaya çalışsa da yıllardır, hangi tarafa doğru gidersek gidelim, ne Asya kıtasına hoş geliyoruz ne Avrupa kıtasına. New York. Bir sahil kasabası İtopya'sı. Yabancı hakkını en az bilip, en rahat atıp tuttuğumuz, değil zararını, kendisi dahi görmediğimiz halde, bize en büyük zararları vereceğini peşinen inandığımız, zerre kadar tanımamamıza rağmen hükmünü baştan yazdığımız kişi. Ne gariptir ki yabancı korkusunun gırla gittiği bu sistemde en büyük acılar yabancılar filan değil, bizzat tanıdıklarımız çektiriyor bize. En yakınlarımız. Dünya yabancılardan boş yere korkup, kendi yakınlarından zarar gören insanlarla dolu. Bugün uğraştığımız kişilik sorunlarının, bunalımların, buhranların önemli bir kısmı çocukluğumuza çıkıyor. Çocukluğumuz ise aile yapılarımıza, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza. Ensest, doğuda ve batıda sayısı kestirilemeyen, istatiklere hiçbir zaman gerçek oranlarda yansımayacak çoklukta kadın, kız çocuğu ve oğlan çocuğunun gündelik gerçeği haline gelmişken, tecavüz dendi mi, gene de hemen ve nedense hep yabancı geliyor aklımıza. Yoksunluklarımız ve yoksulluklarımız, incinmişliğimiz ve kimsesizliğimiz bize tanıdıklarımızdan yadigar, yabancılardan değil. Hiç tanımadığı insanlarla birlikte yaşamayı yeğlemek için onlarca sebebi olduğu halde, gene de tanıdıklarının kovuğundan çıkmaya cesaret edemeyenlerle dolu dünya, bilhassa Amerika. ABD'de son 10 yıldır hız kazanan bir kentten göç var. Orta ve üst sınıftan beyaz Amerikalıların şehirlerden kaçışı. Bu kesimlerin önemli bir kısmı şehir dışında ya da çevresinde alternatif cemaatler kuruyor kendilerini. Aralarına kendilerinden olmayan kimseyi sokmuyor ve bu suretle daha güvenli bir yaşam sürdüreceklerine inanıyorlar. Haliyle bu tür cemaatler şaşılacak ölçüde yekpare bloklar teşkil ediyor. Hanelerde her aile bir öncekine, okullarda her çocuk bir diğerine benziyor. Sınıfsal, etnik, dinsel ve kültürel farklılıklar tamamen sıfırlanmış. Farklı olan hiçbir şeye geçit verilmiyor. Zaten nicedir devam etmekte olan bu süreç 11 Eylül'den sonra tamamıyla evime kazanmış durumunda. Yabancı her zamankinden büyük bir tehlike ortalama Amerikalı'nın gözünde. Böylesi bir ortamda Ocak ayının ilk haftasında umulmadık bir tartışma patlak verdi Boston yakınlarındaki sessiz sedasız bir sahil kasabasında. Diyelim ki her şeyin dingin, düzenli, bermutat akıp gittiği bu sahil kasabasında yaşıyorsunuz. Kasabada asayiş berkemal, huzura aykırı hiçbir vukuat saptanmamış epeydir. Huzur demek, mutluluk demek değil elbet. Bu sıkıcı rutin içinde ömrünün her gününü aynı insanlara selam verip aynı replikleri seslendirmekle geçirenler, yavaş yavaş bunalanlar, hatta canına kastedenler dahi olabilir. Ama onlar vukuattan sayılmıyor. İşte vukuattan sayılmayan bu hadiselerden biri, 42 senedir aynı kasabada, aynı evde yaşayan, herkesin kendi haline bir ev hanımı olarak bildiği, 3 yetişkin oğul annesi, Al Davis'in başından geçmiş. Davis, büyük bir sinir buhranın ardından yeniden evine döndüğünde, rahat ama alabildiğine tek düze hayatının çakılmaması gerektiğini, kendisi gibi krizler atlatan veya atlatamayan insanlara yardım etmek istediğine karar vermiş. Bu amaçla sahip olduğu araziyi genişleterek sadece kendisi gibi kadınlara değil, öncelikle evsizlere, alkoliklere, uyuşturucu bağımlılarına yardımcı olabilecek bir alternatif yerleşim bölgesi projesi geliştirmiş. Proje son derece kapsamlı, düşlenen temel olarak kendi kendine yeterli bir çiftlik yaşamı. Çiftlik denilse dahi adına binaların neredeyse yarısı bilgisayar, kütüphane, çalışma ortamı olarak düşünülmüş. Gelenlerin salt konaklamayıp buranın bir parçası olmaları, toprağı beraber işleyip mahsullerini beraberce paylaşmaları öngörülüyor. Bir nevi kibbutz, düşkünlere yönelik minyatür bir komünist ütopya. Davis'in projesi, ABD çapında insan hakları örgütleri, demokratik kuruluşlar ve sivil toplum grupları tarafından da büyük ilgi görmüşe benziyor. Eğer bu tasarı gerçekleştirilirse, o zaman belki de ülkenin en can alıcı sorunlarından biri olan evsizler için önemli bir model önerilmiş olacak. Öte yandan, kimi aydınlar projenin göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çekiyorlar. Zira bu tür çiftlikler çoğalırsa, büyük şehirlerden işsizleri, yoksulları, alkolikleri, uyuşturucu bağımlılarını ve aslında göze hitap etmeyen tüm bireyleri uzaklaştırmanın yolunu bulmuş olacak kimileri. Başlangıçta eşitlikçi bir ütopya olarak tasarlanan, rahatlıkla bir tecrit uygulamasına dönüşebilir. Ne var ki zaten daha tek bir örneği dahi gerçekleştirilmeden tamamıyla askıya alınmak üzere proje. Davis'in önerisine en büyük itiraz, ona yıllardır en yakın olan insanlardan, sabık komşularından geldi. Bu küçük kasabanın insanları, her biri başlı başına tehdit arz eden bunca şaibeli yabancının yakınlarına getirilmesine kesinlikle karşı çıktı. İşin ironik yanlarından biri, projeye düşman kesilen grubun sözcülerinden birinin bir alkol bağımlısı olması. Alkol bağımlılığının ne olduğunu biliyorum. Benim gibi 60 tane gelirse bu kasabaya, burası çöker. Tek bir tanesinin bile gelmesini istemiyorum. Ve ekliyor, bazı insanlar değişmez. Uğraşmanın anlamı yok. Herkesi düzeltmeye gayret edemezsiniz. Kimlik dönüşümü, hırçın bir usturayla bireyli insanları. En keskin fanatikler değişim geçirenlerden çıkıyor nedense. En ateşli sigara karşıtları, vaktiyle baca gibi tüttürenler. Olur olmadık yasakları anlamlı bulanlar, geçmişte yasakların hedef tahtası olanlar. Sonradan dindar kesilenlerin katılığından, hırçınlığından geçilmiyor. Bir dinden bir dine dönenler ise sadece gemilerini değil, o gemilerde kalanları da yakmaya hazır görünüyor. En çok tövbekârların arınmışlığı ürkütüyor beni. İster din olsun, ister siyaset, en acımasızlar gene tövbekârlardan çıkıyor. Onlara eski hallerini hatırlatabilecek hiçbir şeye tahammülleri yok. Yabancı korkusunun altında çoğu kez kendi geçmişimizin hayaletli suretleri dolaşıyor. Sahil kasabasına alkolikleri, evsizleri, şiddet gören kadınları getirme projesi şimdilik askıya alınmış durumda. Gene her şey eskisi gibi. Komşular yatışmış, dingin ve sessiz akıyor hayat kendi rutininde. Tescilli delilerden arınmış, ayıklanmış, yekpare cemaatler kılıf oluyor saklı deliliklerimize. Boston. Radyodaki köpük. İki yüzlü bir kimyası var köpüğün. İlk bakışta şeffaf sanki. Oysa bir duvar kalınlığıyla perde çekebiliyor ötesine. Göstermiyor ardındakini, saklı niyetlerini. Hiçbir şeyi kaplamaya niyeti yokmuş gibi davranırken, pekala kaplıyor aslında. Boğmuyormuş gibi yaparken usul usul boğuyor altında kalanları. Kale almamaya, ciddiye almamaya gelmiyor köpüğün kimyası. Çünkü sulandıkça, sulandırıldıkça çoğalıyor. Kaldığım kampüs sırasıyla feminizm, eşcinsel hareket, siyah hareketi, üçüncü dünya muhalefeti, sosyalizm ve ardından da anarşizm sularına demir atmışların hayli güçlü ve zinde olduğu bir yer. Ortalama Amerikalı profilinden hızla uzaklaşanların penahı. Ama kampüsün birkaç adım dışına çıktığınızda solduğunuz hava değişiyor, ağırlaşıyor. Fazla uzak değil. Sadece bir kasaba öteden tüm civara gece gündüz yayın yapan ve belli ki hali revaçta olan radyo istasyonları var. Onlar kampüs sınırlarını aşarak yapıyorlar yayınlarını, dalga dalga, köpük köpük. Her akşam aynı saatte çıkıyor Bob, bitmez tükenmez bir enerjiyle geçiyor mikrofonun başına. Baba gelene kadar üç aşama var geçilmesi gereken. Önce bir borsa uzmanı çıkıp telefonlarını kilitleyen tütün çiftçilerine ve orta sınıf ev hanımlarına paralarını ne zaman nereye yatıracaklarına dair tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiye kelimesi hafif kaçıyor onu dinleyince. Dediklerini yapmanızda fayda görüyorumdan ziyade dediklerimi yapmazsanız aptalsınız demektir mesajını veriyor alttan alta. Borsacının ardından Eleanor çıkıyor şen şakrak cıvıldayarak. Her programdan önce büyük bir sır vericisine aynı cümleyi zikrediyor. Benim dinleyicilerimin kadınlardan oluştuğu doğru. Ama ben erkeklerin de beni dinlediğini çok iyi biliyorum. Hadi beyler, utanmayın, saklamayın. Bu program hepimize. Eleanor gününe göre, modaya göre değil, yaşınıza göre giyinin. Kış yaklaşırken acaba hangi desenler moda? Başkalarından öğrenecek ne çok ders var. Aman başkası olmaya kalkmayın. Siz siz olun, önce kendiniz olun. 11 Eylül olayları hepimize hayatımızın kıymetini bilmeyi ve her yeni güne gülümseyerek başlamayı öğretti. Ulusal kahramanlarımız için her gün yas tutmazsanız onların ölümü anlamını yitirir türünde çelişkili başlıklar taşıyan uzun konuşmalar yapıyor. Programı zırt pırt reklamlar da kesildiği için ne kadar sürdüğünü saplamak güç. Ama o biter bitmez, akşamdan bu yana üst üste bunca zırvayı dinlemekten pelteleşe pelteleşe en nihayetinde sütlaç kıvamına ermiş beyinlere hitaben bap geliyor mikrofonun başına. Ayrımcılığın her türünün diğer ayrımcılık türleriyle nasıl da sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu görmezden gelenler bir kez olsun babın programına kulak vermeliler. Konuştukça kendi kendini kışkırtmayı başardığından daha 5 dakika geçmeden öfkeleniveriyor bap. Öfkelendikçe köpürdüğünden, köpürdükçe de gözü kimseyi görmediğinden, eşcinsellere söylenerek başladığı bir konuşmayı Arapları aşağılayarak tamamlayabiliyor. Komünizmin kılık değiştirmiş hallerini tespit ederken, birdenbire evlilik dışı cinsel ilişkinin genç kızlara verdiği zararlardan dem vurabiliyor. Babanın en çok sevdiği şey telefon bağlantısıyla kendisini arayanları ebleh yerine koymak, telefon bağlantısıyla babı arayanların en çok sevdiği şey de onun tarafından ebleh yerine konmak olunca sadomazo diyaloglar açıyor her akşam radyoda. Arayan kişi maazallah ama tecavüze uğrayan bir kadının o çocuğu aldırmaya hakkı olabilir. Yani ben de kürtaja kesinlikle karşıyım ama hani tecavüz durumunda deme gafletinde bulunursa babamcısı körük körük köpük köpük koşuyor çıkan yangına. Arayanın sözünü kestiği gibi 15 dakika boyunca susmadan vaaz veriyor. İncil'den yaptığı alıntıları kendi sefil hayat tecrübesinden çıkardığı derslerle destekleyerek. Her programın aynı biçimde bitiriyor bab. Yapmacık yetişkinlerin öğrenme kapasitesini şüpheli gördükleri ama gene de sevmek istedikleri bir çocuk karşısına takındıkları merhamete bulaşmış şefkatle heceleri birbirine ekleyerek soruyor. Demek ki ne yapmayacakmışız? Telefonun öbür ucundaki dinleyici, her zaman, her koşulda kürtaja karşı olmalıymışız diye tamamlıyor lafı. Daha önceki hatasına ötürü ezik ama sorulan sorunun cevabını bilmekten ötürü mutlu, iyi geceler diliyor bab. Babın programı sistem muhaliflerinin aktif ve çoğunlukta olduğu kampüse yayın yapıyor. Her akşam sebatla kafirlere savaş açmış ya da akıyor dalga dalga. Hedef öğrencisi ve öğretmenlerin çoğu dalga geçiyor onunla. Oysa ciddiye almamaya gelmiyor babları ve Eleanor'ları. Çünkü sulandıkça, sulandırıldıkça çoğalıp yayılıyor köpüğün kimyası. Boston. Kadın hastalıkları ve Anna. Atlantik'in bu yakasına tanıdığım ilk Amerikalı Anna. Amerikalı bir Rus göçmeni. Hani çok azdır gözlerin içi kor kor gülen insanların sayısı. Neşesi hafiflikten, her şeyi hafife almaktan değil de kaçıklık ile ermişlik arasındaki bağda düğümlenenlerin sayısı. Anna onlardan biri. Öğlenleri uyuyup, uyumam gereken saatlerde cin gibi dolaştığım jet lag günlerinde tanıştım onunla. Zira sabahları altı açık olan tek yer kaldığım kampüste Anna'nın yeri. Burası kampüste kasabanın kesiştiği noktada bulunduğundan Anna'nın müşterileri her telden her demden. Öğrenciler, feminist aktivistler, işçiler, kütüphane memurları, öğretim üyeleri ama ağırlıklı olarak kadınlar. Sabahın kör saatine içeri girdiğinizde hiç şaşmaz bir şekilde girişteki üç masanın birleştirildiğini ve hep aynı ev hanımı toplunca çevrilendiğini görürsünüz. ortalama 70 yaşlarının 10 kadar ev hanımı orada oturup kahvaltılarını birlikte ediyor. Hep aynı konular etrafında bitmez tükenmez bir heves ve sabahın bu saatinde kimselere nasip olmayacak bir enerjiyle dedikodu yapıyorlar. Anna ise çalışıyor. Kasanın arkasından ev hanımı topluna laf yetiştiriyor sık sık, güldürüyor onları. Hem de iğneliyor hafiften, inceden incitmeden. Anna zeki. İnsanlara baktığında ayırt edici özelliklerini görüyor önce. Bir ömür boyu burada çalışmış. Herkesi tanıyor. Yabancı biri geldiğinde ona da ismini soruyor. Aynı yabancı tekrar geldiğinde Anna onu da tanıdığı insanlar arasına katmış oluyor. Çoktan kimseyi yabancılamadan, yadırgamadan. Biz hepimiz sabah ilk iş kova büyüklüğünde bardakları fıçı büyüklüğünde termoslardan kahve doldurup Anna'nın kasasının önünde saygıyla sıraya giriyoruz. O tek tek hepimizle sohbet ediyor. Hiçbir şeyi unutmadan, kimseyi karıştırmadan. Burada ismim doğru telaffuz edip de bir kere bile karıştırmayan tek insan. Anna 66 yaşında. Türkiye'de kadınlar daha yaşlanmadan yaşandıklarına inandırmakta ustalar önce kendilerini. Sonra çevrelerini. Amerika'daki kadınların en temel farklılıklarından biri 70-80 yaşlarında pek çok kadını aktif bir şekilde çalışırken görebilmeniz etrafta. Yakındaki yerel bir markette abartısız 100 yaşında olduğuna inandığım bir pamuk kadın çalışıyor. Konferanslarda, panellerde, akademik sunuşlarda 70 yaşlarında kadın akademisyenleri dinliyorum. Ne zaman bir gösteri olsa sokaklarda, hükümetlerini eleştirmek için ve ABD'nin savaşa girmesine engel olabilmek için eylem yapan, ayazda dışarıda dikilerek imza toplayan grubun içinde çok sayıda yaşlı kadına rastlıyorum. Burada kadınlar daha geç yaşlanıyor. Sıra bana gelince Anna'nın kasasının önünde kahve kovamı koyup selamına karşılık veriyor. Nasıl gidiyor yazıların diye soruyor. İngilizce yazıyorsun demek. More power to you. Ardından ekliyor. Hepimiz İngilizceyi sonradan öğrendik. Mesela ben bu ülkeye geldiğimde tek kelime İngilizce bilmiyordum. Ben büyük bir sempatiyle gülümsüyorum Anna'ya ve gülümsemeye devam ediyorum günlerce. Ta ki bir sabah bana buraya geldiğinde kaç yaşında olduğunu söyleyinceye kadar. 2. Anna annesi ve babasıyla bu ülkeye geldiğinde 2 yaşındaymış. Şimdi 66 yaşında. Garip olan o 2 yaşına gelmiş buraya bambaşka bir ülkeden başka sebeplerle. Ben besbelli ki zerre kadar uymuyorum bu tabloya. Durmuşum karşısında ve Anna gene de ikimizi aynı gruba yerleştiriyor zihninde. Late comers. Kolay gelsin sana. Sonradan gelenler. 2 kategori var adeta zihninde. Bir yanda yerleştikçe yer alıyor. Bir yanda bir ülkeden bir ülkeye, bir ilişkiden bir ilişkiye, bir daldan bir dala sürüklenenler, göçebeler, bir türlü yerleşik hayata geçemeyenler. Anna neredeyse içgüdüsel bir biçimde kokusunu alıyor ikinci gruptakilerin. Girişte masada oturup çene çalan ev hanımlarını işaret ediyor, kulağıma fısıldayarak, sen şimdi bir kitap yazsan, Obrah'ın programına göndersen, Obrah da dese ki, işte bakın Elif'in kitabı çıkmış, ey kadınlar, gidin alın. Ertesi gün bu kadınların hepsi gider o kitabı almaya. Obrah bunların ilahı. Obrah Winfrey Amerikalı kadınların ilahı. Hafta içi hep aynı saatte Amerikalı kadınlara yeni talimatlarını yağdırıyor televizyon ekranlarından. Hangi besinlerde ne kadar vitamin, ne kadar kalori var, hangi egzersizler kalbi kuvvetlendirir, boşanma esnasında mal bölüşme nelere dikkat etmeli, çocuğunuz içine kapandıysa aman dikkat uyuşturucu bağımlısı olabilir, gizlice gözetleyin odasını gibi konular Obrah'tan soruluyor. Ortalama Amerikan kadının bilgi dağarcığının önemli bir kısmından Obrah sorumlu birebir. Dün sabah Anna'nın kasasında genç bir kız duruyordu, bıkkın bir suratla. Gelen her müşteri otomatik olarak günaydın ya da destur demeden daha Anna nerede diye sorduğundan kız da robotlaşmış bir şekilde cevap veriyordu tek tek kuyruktakilere. Doktor randevusu var, bugün gelmeyecek. Amerika'da kadın hastalıkları kavramının birinci kelimesi olan kadın ile değil, ikinci kelimesi olan hastalık ile ilgili insanlar. Bu sebepten ötürü Türk kadınlarına utanç verdiği gibi utandırmıyor onları kadın hastalıklarından söz etmek. Anna'nın jinekoloğa gittiği konuşulabiliyor, utanmadan, bir ayıp gibi algılanmadan. Bu sabah ne güzel gene de Anna duruyor kasada. Tek tek önü sıra kuyruğa girenlere cevap veriyor. Test yaptılar, umarım önemli bir şey çıkmaz. Arkadaki 10 kişilik ev hanımları topluluğundan biri yanaşıyor. Obrah'ın programında tavsiye edilen bir bitki çayını not etmiş bir kağıdı Anna'ya getiriyor. Ben Obrah, 10 kişilik ev hanımı topluluğu, öğrenciler, feministler ve Anna. Amerika'da feminist hareketin merkezlerinden biri olan bu kampüste kadınlar böyle giriyor 8 Mart'a. Ben içimizde en çok Anna'yı sahici buluyorum. Gözüm hep onda. Boston. 3. ayrımın sonu, sayfa 58.